Sayın Tokgöz, akıl sağlığı haftasının amacından ve yararlarından söz ederek başlayalım bugünkü sohbetimize. Neler söylenebilir akıl ve ruh sağlığı haftası ile ilgili olarak?
Akıl ve ruh sağlığı haftası amacı özellikle akıl hastalıkları konusunda toplumu farkındalığını artırmak ve bu konuda bilgilendirmek. Aynı zamanda akıl hastalıkları konusunda toplum içerisinde etiketlenmeyi ve akıl hastalığı yaşayan insanların toplumdan dışlanmasını azaltmak amacıyla yola çıkılıyor. Aslında akıl hastalıklarına baktığımızda bir kalp hastalığından ya da bir göz hastalığından ya da bir tansiyon hastalığından çok bir farkı yok. Birçok fiziksel hastalıklarda ömür boyu bazen ilaç kullanımı gerektiriyor. Akıl hastalıklarında da bazen ömür boyu ilaç kullanımı gerektiriyor. Akıl sağlığı haftasının amacı burada beliriyor işte. Yani bu hastalıkların da, akıl hastalıklarının da diğer hastalıklar gibi normal bir şekilde karşılanılması gerektiğini, normal bir şekilde desteklenmesi ve yardım edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu anlamda farkındalık var. Bunu da şu şekilde söyleyebiliriz. Artık psikologlara başvurmak ya da psikiyatristlere başvurma sayısı daha fazla toplumlar arasında. Buradan da gerek hastaların gerek hasta çevresinin bu hastalıkları daha kolay kabullendiğini görebiliyoruz.
Psikolog ve psikiyatrist dediniz. Bu iki kelimenin farklılıklarını vurgulamaya çalışalım. Psikolog ne yapar? Nasıl bir tedavi uygular? Psikiyatrist kimdir? Nasıl bir tedavi uygular?
Akıl hastalıklarında psikiyatristin görevi daha çok ilaç tedavisinde ilaçların kontrol edilmesi, ilaçların yazılması daha ağırlıklıdır tedavi yönteminde. Psikologların ise tedavisinde o kişinin yaşamını tamamen tümden ele alarak değerlendirir. Kişiliğini, içinde bulunduğu çevresel şartları, yaşadığı stresi ve o stresle başa çıkma yollarını, kişinin sahip olduğu bütün kişisel ve çevresel kaynakları en doğru şekilde nasıl kullanabilir onu öğretmeye çalışır. Yani ilaçla psikoterapi birbirini destekleyen tedavi yöntemleridir.
Bu arada psikiyatristin tıp doktoru olduğunu da söylemekte yarar var belki de, değil
Evet,
mi?
psikiyatristler tıptan geliyor. Tıp doktoru olarak
Reçete
meslekçisi oluyorlar ve reçete yazıyorlar. Evet.
Ruh ve akıl sağlığı dediğimizde en çok bilinen rahatsızlıklardan biri depresyon. Depresyon ve etkileriyle ilgili neler söylenebilir?
Evet, söylediğiniz gibi depresyon çok sıklıkla karşımıza çıkan bir psikolojik sorun. Avustralya'da her 6 kişiden bir kişi hayatının boyunca bir kez olsun depresyonla karşılaşıyor. Depresyonun bir tek nedeni yok, birçok faktörden oluşuyor. Genetik yatkınlık, biyolojik yatkınlık, travmatik yaşam olayları, çevresel etkenler bu faktörlerin birleşiminden depresyon ortaya çıkabiliyor. Depresyonun en önemli belirtileri uzun süreli olarak duygusal çökkünlük, mutsuzluk hali, zevk kaybı, normal şartlarda ilgisini çeken aktivitelere karşı ilgi kaybı, sık sık ağlama, uyku bozukluğu, hayatın anlamsızlığı, çaresizlik ve hem geçmişin hem bugün hem geleceğin tamamen negatif algılanması en belirgin özellikleri depresyonun.
Depresyondan kurtulmak için neler yapmak gerekiyor?
Herkes zaman zaman üzülür, başına bir olay gelir, üzüntü yaşayabilir, mutsuzluk hali yaşayabilir ama bir süre sonra tekrar her şey normale dönebilir. Klinik depresyonda fark bu durumun geçmemesi, uzun sürmesi ve günlük yaşamı etkilemesi durumudur. Bu duruma geldikten sonra kişinin ya kendisinin durumu fark edip yardım istemesi gerekir ki bu birçok durumda biraz zor oluyor. Çünkü umutsuzluk söz konusu. Ya da çevresindeki insanların bunu fark edip bu kişinin bir şekilde profesyonel yardım almasını sağlaması gerekiyor. Ve ilk yapılması gereken şey de aile doktoruyla görüşmek.
Kişilerin bu duruma girdiğini dışarıdan gözlemleyen kişilerin bazen söylemekte zorlandığı durumlar da olabilir diye düşünüyorum. Örneğin bir kişiye bunu söylediğiniz zaman sen ne demek istiyorsun? Bende yok öyle bir problem. Beni rahat bırak deyip tepki de gösterebilirler. Yardıma ihtiyacın var mı? Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Bazı konularda problem yaşıyor muyuz acaba diye sorduğunuzda olumsuz tepki de alınabiliyor mu?
Daha önce belirttiğimiz gibi toplum içerisinde psikolojik sorunlara ya da akıl hastalıklarına negatif bir görüş söz konusu olduğu için insanlar böyle tepki gösterebilirler çevresinde gelen bu tür bir teklife. yakınların anlayışlı, sakin bir şekilde yaklaşması gerekiyor. Bir takım sosyal aktiviteler yoluyla yardım edebilirler. Öyle durumda direkt profesyonel yardıma ulaştıramadıkları takdirde aktif tutmaya çalışabilirler kişiyi. Dışarıya çıkartabilirler, yürüyüş yapalım, kahve içelim şeklinde. Bu şekilde yardım edebilirler. Yani alınganlık söz konusu tabii ki mümkün.
Depresyonun dışında tabii diğer akıl ve ruh sağlığı sorunlarından söz edersek belki sadece isim olarak şizofreni olayı, panik atak ve bunun gibi hastalıklar da sayılabilir değil mi? Siz belki ekleyebilirsiniz başka.
Tabii ki depresyon tek karşılaştığımız hastalık değil. Bunun yanısında şizofreni, endişe ve kaygı bozuklukları, bununla birlikte panik ataklar, sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunları. Depresyon ön plana çıkıyor çünkü en çok depresyon görülüyor toplumda. Bir de depresyonun beraberinde getirdiği intihar riski. Avustralya'da intihar oranı çok yüksek. Yılda 3000 civarında insan kendi hayatına son veriyor. Bu da ortalama günde 8 kişi yapıyor. Ve risk gruplarında en önemli yeri de depresyon alıyor. Depresyon hastaları alıyor. Uyuşturucu ya da alkol bağımlılığı da bunlara giriyor tabii ama en belirgin hastalık depresyon.
Evet, insanlar çaresizlikten kendilerini kıyma noktasına kadar götürebiliyor diyorsunuz ağır depresyonlar.
Çaresizlik ve umutların yitirilmiş olması ve hayatın anlamını yitirmiş olması en büyük etkenlerden bir tanesi.
Bu duruma kadar getirmemek için de bu yolda, bu süreç içinde mutlaka önlem alınması ve tedavi görülmesi gerekiyor o zaman.
Evet, belirtilerin görüldüğü takdirde bir şekilde yardıma başvurmak ya da yardım etmeye çalışmak eğer yakınımızdaki kişi ise.
Başlangıç noktası da aile doktoru.
Başlangıç noktası evet aile doktoru. Çünkü aile doktoru doğru bir şekilde doğru kişiye yönlendirecektir kişiyi.
Risk gruplarından söz edelim dilerseniz biraz da. Neler yapılabilir, nasıl anlaşılabilir, risklerin ya da risk gruplarında olan kişilerin davranışlarından nasıl anlam çıkartabiliriz?
İntihar konusunda risk gruplarına giren birinci sırada daha önce intiharı denemiş, hayatına son vermeyi denemiş insanlar oluyor. Sonra psikolojik sağlığı sorunu olanlar, işte biraz önce de söylediğim gibi depresyon ilk sırada. Psikotik bozukluklar, hastalıklar, yeme bozuklukları, anoreksiya gibi yine risk grubunu taşıyor. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, erkekler, özellikle de depresyonda olan erkekler ve işsizlik risk grubu. Belirti olarak genelde konuşuyorlar. Yani ölmek istediklerini, kendilerini öldürmek istediklerini, hayatlarına son vermek istediklerini söylüyorlar. Toplumda hani söylüyorsa yapmaz şeklinde bir inanışın aksine yapıyorlar. Bunun yanı sıra belli bir planları varsa, plandan bahsediyorlarsa, beklenenden ya da normalden daha fazla mutlu görünüyorsa ya da çok çok daha mutsuz görünüyorsa, hani iki uç duyguları yaşayabiliyorsa, değerli eşyalarını başka sevdiği insanlara vermeye başladıysa, bunlar belirtiler olabiliyor. Bu belirtileri gördüğümüzde yine kesinlikle anlayışlı bir şekilde onları dinleyerek yaklaşmak, paniğe kapılmadan, eleştirmeden onları dinlemek, ciddiye almak ve yardım alması için kesinlikle yapılması gereken her şeyi yapmak.
Bir de bu arada akıl hastalıklarında mitlerden söz edelim. Ne tür mitler var akıl hastalıklarında? Neler öne çıkıyor?
Akıl hastalıklarındaki mitlerin en önemlisi kişinin elindeymiş gibi görülüyor. İşte isterse depresyondan çıkabilir şeklinde. Kesinlikle hiçbir akıl hastalığı kişinin kendi elinde değil. Yani bir kişinin kişiliğinin güçlü olması o hastalıkla başa çıkabileceği anlamına gelmiyor. Bununla birlikte akıl hastalıkları kişinin kişiliğinin ya da karakterinin zayıflığıyla da bağlanıyor. Bu da yanlış. Çünkü akıl hastalıklarının altında yatan nedenler genelde genetik, biyolojik, çevresel etkenler, yaşanan travmatik yaşam olayları olduğu için kişinin karakter özellikleri çok belirleyici bir şey değil. O yüzden güçlü ya da güçsüz olması bu hastalığı ne kendisine çağırır ne de bu hastalıktan kendisini kurtarmasına yardımcı olur. Bu en önemli mitlerden bir tanesi. Diğeri de şiddete eğilimli oldukları varsayılır, tehlikeli oldukları varsayılır. Kesinlikle akıl hastalığı olan bir kişi toplumun diğer kalan bölümünden çok daha tehlikeli ya da şiddete eğilimli değildir. Daha çok kendilerine zarar verme eğilimi gösterebilirler.
Son olarak akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı korumak için ya da iyileştirmek için genel önerileriniz neler olabilir diye sormak istiyorum.
Öncelikle genel sağlığımızı bozulmamış halde koruyabilmemiz için düzenli bir yaşam tarzı gerekiyor. Düzenli uyku, dengeli beslenme, egzersiz, sağlıklı insan ilişkilerini sürdürebilmek ve korumak. Daha sonra stresle başa çıkmayı öğrenmemiz gerekiyor. Eğer hastalanmışsak, herhangi bir akıl hastalığı yaşıyorsak, kesinlikle ve kesinlikle bunu kabullenip yardıma yönelmemiz gerekiyor. Çünkü çoğu zaman tek başına içinden çıkılabilecek bir durum değil. Yine çok zor durumlarda, kimseye açılamadığımız durumlarda yardım hatları var. Lifeline, Beyond Blue gibi. Arkadaş çok önemli. Arkadaş edinebilmek, arkadaşlarımızın olması. Bir tek yakın bir arkadaş bile depresyondan koruyucu bir faktör olabiliyor bazı durumlarda. Yapılması gereken şey bu. Yani tamamen önce var olan sağlığı, sağlıklı bir yaşam tarzıyla koruyabilmek. Eğer bir hastalığımız varsa da fark edip, kabullenip yardım istemek.
Ve sosyal yanımızın da zayıflamaması gerekiyor bu arada.
Sosyal, kesinlikle. Kesinlikle sosyal hayatın zengin olması, güçlü olması, fiziksel ya da psikolojik birçok hastalığın koruyucusu olabiliyor.
Sayın Tokköz, çok teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız zaman için.
Rica ederim, ben teşekkür ediyorum.
İyi günler diliyoruz.
İyi günler.